Ayrım 10, sayfa 105. Karlı kış havasının büyüleyici aydınlığı bizi öylesine yanıltmıştı ki, adımımızı ışıldayan basamaklara atarken kaygan bir cama basıyormuş gibi durakladık ister istemez. Karlı bir alacakaranlığa gömülen çakıllı yolda giderken birden iki değil, dört kişi oluverdik. Keskin ay ışığının çizdiği gölgelerimiz önümüzde uzanıyordu çünkü. Her hareketimizi aynen tekrarlayan bu kapkara yol arkadaşı gölgeleri elimde olmadan izliyordum. Tuhaftır ama bazen çocuksu duygulara kapılırız. Kendi gölgemin yanımda yürümekte olan şişman, kısa boylu yol arkadaşımdan daha ince, uzun, daha gösterişli, daha güzel olduğunu görünce rahatlamıştım. Bu üstünlük böylesi bir kendini beğenmişliği, kendi kendine açıkça söylemek cesaret işidir, güvenimi artırmıştı. Ruhumuz en garip görünen rastlantılardan bile etkilenir. Görünüşte en küçücük, önemsiz sandığımız şeyler bile cesaretimizi artırır ya da azaltır. Konuşmadan demir parmaklıklı kapıya kadar geldik. Kapıyı kapatmak için arkamızı döndüğümüzde evin alnı fosforluymuş gibi pırıl pırıldı. Üzerine ışık vuran koca bir buzu andırıyordu. Ay ışığı öylesine gözleri kamaştırıyordu ki hangi pencerelerin içeriden, hangilerinin dışarıdan aydınlatıldığı ayırt edilmiyordu. Kapı kilidinin tok gürültüsüyle büyülü sessizlik birden bölünüverdi. Bu sesle doktor ısrarlı suskunluğundan birdenbire uyandı. Hiç de ondan beklemediğim bir rahatlıkla konuştu. Zavallı kekes felva, acaba ona pek mi kaba davrandım diye kendi kendimi yiyorum deminden beri. Ona kalsa beni daha saatlerce alıkor, yüzlerce şey sorardı. Hep aynı sorular elbette. Daha uzun kalamazdım açıkçası. Çok yorucu bir gün geçirdim. Sabahtan akşama kadar hastalar, sonuç alamadığınız bir yığın hastalık. Bu sırada ağaçlıklı yola varmıştık. Ağaçlar dallarının arasından sızan ay ışığına karşı koyu bir gölge gibi kümelendiğinden bembeyaz çakıl taşlı yol daha da pırıl pırıl görünüyordu. Bu ışık şeridi boyunca ağır ağır yürüdük. Doktor benim varlığımdan habersizdi sanki. Boyunu anlatıyordu. Sonra bazı günler dayanamıyorum açıkçası. Biliyor musunuz, bizim meslekte zor olan hastalar değildir. Bu işin tekniğini alır. Hastalarla nasıl uğraşılacağını öğrenirsiniz kısa zamanda. Aralıksız soru sormaları, mızmızlanıp yakınmaları, bile baş ağrısı, ateş gibi durumların gereği şeylerdir. Daha başlangıçta hastanın sabırsızlığını hesaplar, kendimizi bu duruma ayarlar, hazırlıklı oluruz. Uyku haplarından, ağrı dindirici damlalardan başka ne her doktorun kendine göre bir takım yatıştırıcı sözleri, bir yığın da yalanı vardır. Onun için asıl işimizi zorlaştırıp bize mesleği zehir eden hastalar değil, davetsiz misafir gibi hastayla doktorun arasına sokularak ille de gerçeği öğrenmek isteyen akrabalarla hastanın yakınlarıdır. Sanki yeryüzünde ondan başka hasta yokmuş, sadece ona bakılması gerekmiş gibi bir hal takınır hepsi de. Bir yığın soru sorduğu için kekes felvayı kötülemiyorum. Ama biliyor musunuz, sabırsızlıklar süreyen hale geldi mi, karşısındakinin de sabrını taşırıverir bazen. Ona belki 10 kere söyledim. Şehirde ölüm kalım meselesi ağır bir vakayla uğraşıyorum diye. Bildiği halde her gün usanmadan telefon eder. Beni zorlar da zorlar. Ona umut vereyim diye. Böyle heyecanlanmasının onu nasıl etkilediğini de doktor olarak görüyorum elbette. Çok çok tedirgin, huzursuzum. Onun sandığından da çok. Bereket durumun ne kadar kötü olduğunu bilmiyor. Birden ürktüm. Demek durum kötüydü. Kendisinden koparmak istediğim bilgiyi açık açık bir çırpıda söyleyivermişti işte. Heyecanla üstüne üstüne gittim. Başlayın doktor. Tedirginliğimi hoş görün. Edith'in durumunun bu derece kötü olduğundan haberim yoktu. Edith'in mi? Doktor Condon şaşırarak bana doğru döndü. Başkasıyla konuştuğunu ilk defa fark eden bir hali vardı. Edith'in ne ilgisi var? Edith'ten tek söz bile etmedim ki. Yanlış anladınız. Hayır hayır, Edith'in durumu söylediğim gibi aynı. Ne yazık ki şimdilik öyle. Beni asıl üzen ki Kesfelva'nın kendisi. Son birkaç ay içinde ne kadar değiştiğini fark etmediniz mi? Ne kadar kötü göründüğünü, her gün biraz daha kötüye gittiğini görmüyor musunuz? Bunu anlayamazdım elbette, dedim. Bay Kesfelva ile tanışma şerefine ancak birkaç haftadır nail oldum. Aa, o zaman başka, bağışlayın, elbette bilemezdiniz. Ben ise onu yıllardır tanıyan biri olarak bugün ellerini görünce gerçekten ürktüm. Ellerinin nasıl saydam bir incelikte, nasıl kemikli oldukları gözünüze çarpmadı mı? Biliyor musunuz, ölülerin ellerini gördükten sonra canlı ellerdeki o mavim tırak insanı ürkütür. Sonra aşırı duygusallığı da hoşuma gitmiyor. En ufak bir duygulanmada hemen gözleri nemleniyor. Birazcık korktu mu yüzünün rengi uçuveriyor. Özellikle ki Kesferva gibi eskiden pek canlı, tuttuğunu koparan insanların sonradan kendilerini koyvermeleri kaygı vericidir. Katı erkeklerin birden yumuşamaları, yufka yürekli olmaları iyi alamet değildir. Hoşlaşmam pek bundan. İçlerinden bir şeylerin eksildiğini, koptuğunu gösterir bu. Uzun süredir onu esaslı bir muayeneden geçirmeyi düşünüyorum elbette ama pek yanaşmaya cesaret edemiyordum doğrusu. Tam böyle bir zamanda ona hasta olduğunu, belki de öleceğini, arkasında kötürüm bir kız bırakacağını söylemek, kafasına böyle bir düşünceyi sokmak düşünülemez bile. Bu çılgın sabırsızlığıyla durmadan aynı şeyi düşünmek kendini mahvediyor. Hayır hayır Teğmen, yanlış anladınız. Benim asıl derdim kaygım Edith değil. Kekesfelva, korkarım pek dayanamayacaktır buna. Doktorun anlattıkları perişan etmişti beni. Bu hiç aklıma gelmemişti. O zamanlar daha 25 yaşındaydım. Yakınlarımdan bir insanın öldüğünü hiç görmemiştim. Bu yüzden sofrada birlikte oturduğum, konuştuğum, içki içtiğim bir adamın ertesi sabah kefenin içinde cansız yatabileceğini hiç aklım almıyordu. Birden yüreğimin köşesine saplanan incecik bir sızıyla bu yaşlı adama gerçekten sevgi duyduğumu anladım. Şaşkın bir sıkılganlıkla sırf bir karşılık vermiş olmak için korkunç dedim, çok korkunç. Böyle kibar, eli açık, iyi yürekli bir insan bugüne kadar rastladığım ilk gerçek macerası ile. Birden şaşırtıcı bir şey oldu. Doktor Condor öyle bir sarsılışla durdu ki elimde olmadan ben de olduğum yerde çakılıverdim. Gözlerini bana dikerek baktı ancak bir iki soluk aldıktan sonra şaşkınlıkla sordu. Bir asil mi? Üstelik gerçek asil. Kikes felva bir asil ha? Bağışlayın beni sevgili Teğmen. Şaka mı ediyorsunuz? Gerçek bir Macar asili derken. Soruyu tam anlayamamıştım. Yalnız budalaca bir şey söylediğimi fark etmiştim. Sıkılarak açıklamaya çalıştım. Bu sadece benim görüşüm. Bay Kikesfel ve her fırsatta bana karşı kibar iyi davrandı. Bizim alayda Macar asillerini hep aşırı öfkeli insanlar olarak anlatırlardı. Ben ondan daha iyi yürekli birine rastlamadım. Ben... Doktor Condor'un beni hala büyük bir dikkatle yandan süzdüğünü fark ettiğim için sustum. Yuvarlak yüzü ay ışığında parlıyordu. Işıkta daha da kocaman kocaman parlayan gözlük camlarının ardındaki gözlerini zorlukla seçebiliyorum. Rahatsız edici bir duyguya kapılmıştım. Keskin bir büyütecin altında çırpınan böcek gibiydim sanki. Yol ıssız olmasaydı ortada karşılıklı durmuş iki insan pek garip kaçardı. Kuşkusuz. Doktor Condor başını eğerek yeniden yürümeye koyuldu. Kendi kendine konuşur gibi mırıldanıyordu. Gerçekten tuhaf bir insansınız. Kötü anlamda kullanmadım o sözü, özür dilerim. Ancak söylediğiniz gerçekten çok tuhaf. Siz de kabul edin, çok tuhaf. Anladığım kadarıyla bu eve birkaç haftadır gidip geliyorsunuz. Her kafadan bir ses çıkan, tavuk kümesinden farksız küçük bir şehirde de yaşıyorsunuz üstelik. Kekesfamba'yı soylu biri gibi görüyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında, kötü demeyeceğim, bir takım şeyler duymadınız mı? Onun asilliğinin öyle uzun bir geçmişi olmadığını duymadınız mı hiçbirinden? Bir takım şeyler kulağınıza gelmiş olmalı. Hayır, diye şiddete karşılık verdim. Öfkelenmeye başlıyordum. Tuhaf, acayip bir insan olarak tanımlanmak hoş değildi elbette. Kusura bakmayın ama kimseden bir şey duymadım dedim. Kikesfelva konusunda hiçbir arkadaşımla da bir şey konuşmadım. Doktor garip diye mırıldandı. Pek garip. Kekesfelva sizin kişiliğinizi anlatırken hep abartıyor sanmıştım. Açıkça söyleyeyim. Bugün teşhislerimde hep yanılıyorum ya. Size karşı bu aşırı hayranlığımı biraz kuşkuyla karşılıyordum. Doğrusu oraya sadece dans olayındaki o tatsızlık yüzünden gittiğinize, sırf yakınlık, ilgi duyduğunuz için de sık sık uğrayacağınıza pek inanmamıştım. Yaşlı adamın nasıl sömürüldüğünü bilmezsiniz siz. Bu yüzden ne yalan söyleyeyim, sizi de bu eve çeken şeyin ne olduğunu öğrenmeye karar vermiştim. Bu delikanlı diye düşünmüştüm. Daha nazik bir deyim bilmiyorum. Ya çok hesaplı biri adamı olmak istiyor ya da gerçekten iyi niyetli, ruh bakımından da temiz kalmış olmalı. Çünkü tehlikeli şeyler ancak gençler için olağanüstü çekicidir. Genç insanların içgüdüsü de çoğu zaman haklı çıkar. Siz de duygularınızda yanılmadığınız... Kekesfalva gerçekten kendine özgü bir insan. Ona karşı söyleyecek sözün ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yalnız özür dilerim ama onu asil biri olarak görmeniz tuhafıma gitti. Onu buradakilerin hepsinden daha iyi tanıyan biri olarak söylüyorum. İnanın bana. Kekesfelva'ya da zavallı kızına da dostluk, yakınlık gösterdiğiniz için de utanmanız gerekmez. Size söylenenler de sizi yanıltmasın. Söylenenlerin bugün acınacak, perişan durumda olan Kekesfelva ile gerçekten ilgisi yoktur. Doktor Condor yürürken yüzüme bakmadan söylüyordu bunları. Ancak epeyce sonra adımları yavaşladı. Kafasından bir şeyler geçirdiğini sezinlediğim için rahat bıraktım onu. 4-5 dakika hiç konuşmadan yan yana yürüdük. Üzerimize doğru bir araba geliyordu. Geçmesi için yana çekildik. Köylü suratlı arabacı gecenin geç vaktinde şosede gezintiye çıkmış olan bu garip iki adamı, bir teğmenli yanındaki bu kısa boylu şişman gözlüklü adamı merakla süzdü. Arabanın geçmesini bekledik. Sonra Doktor Condor birden bana döndü. Beni dinleyin Teğmen. Yarım kalmış işler, yarım söylenmiş imalı sözler her zaman kötüdür. Dünyadaki bütün kötülükler de bu yarım kalan sözlerden, davranışlardan gelir. Belki ağzımdan çok şey kaçırdım. İyi niyetinizin, düşüncelerinizin değişmesini istemem. Öte yandan başkalarının bilgileriyle yetinmeyecek kadar da meraklandırdım sizi. Başkalarının gerçeğe uygun anlatacaklarını da pek sanmıyorum. Nasıl insanlar olduğunu bilmeden bir eve gidip gelmek hoş bir durum değil elbette. Belki ileride eskisi kadar rahat da olmazsınız onun yanlarında. Dostumuzla ilgili şeyler öğrenmek sizi gerçekten ilgilendirirse, teğmen seve seve yardıma hazırım. Evet de isterim, dedim. Doktor Condor saatini çıkarıp baktı. Onu çeyrek geçiyor. Daha 2 saatimiz var. Trenin 1:20 geçe kalkıyor. Ama sanırım böyle şeyler sokakta konuşulmaz. Oturup rahatça konuşabileceğimiz sakin bir köşe biliyorsunuzdur belki. Biraz düşündükten sonra Friedrich Caddesi'ndeki Tirol Şarap Evi dedim. Rahatça konuşabiliriz orada. Doktor çok güzel, en uygun yer orası dedi. Adımlarını hızlandırdı. Tek kelime bile konuşmadan yolun sonuna kadar yürüdük. Az sonra ay ışığı altında şehrin ilk evleri göründü. Issız sokaklarda arkadaşlarımdan biriyle karşılaşmamak gerçekten güzel bir rastlantıydı. Bilmem ama ertesi gün yanımdakinin kim olduğunu sormalarından pek hoşlanmazdım besbelli. Olağanüstü çıkmaza girdiğimden beri beni yeni, esrarlı derinliklerine çektiğini sezinlediğim labirente yöneltecek her adımdan korkuyla kaçınıyordum. Sözünü ettiğim Tirol Şarap Evi adı pek iyiye çıkmamış olsa da küçük sakin bir yerdi. Eski eğri bürü bir sokakta ikinci, üçüncü sınıf yerlerden biriydi. Her zaman günün ortasında bile ayrı oda isteyen müşterilerine polis beyannamesini doldurtmayı unutan bir kapıcısı olduğu için bizim çevrelerde pek sevilirdi. Kısa ya da uzun süren aşk buluşmalarında bir başka gizli güven de sağlamıştı. Gizli aşk yuvalarına herkesin gördüğü girişten değil de küçük bir şehrin binlerce gözü vardır, her şeyi görür çünkü. İçki salonunun içindeki merdivenlerden gidilirdi. Bu karışık iç örgütüne karşılık alt salonda verilen şaraplar pek enfesti. Üstleri örtüsüz, hantal odun masalarda her akşam toplananlar şaraplarını yudumlarken bir yandan da bazen hararetle, bazen sakin küçük şehrin, dünyanın ciddi sorunlarını tartışırlardı. Kendi halinde içkicilerin sadece şaraplarını içip bir arada oturmak için geldiği bu ucuz görünüşlü, dörtgen biçimindeki salonu birkaç basamakla çıkılan localara bölünmüş bir yer çevriliyordu. Localar içkiyle ilgili bayağı şiirlerle, resimlerle süslü, ses geçirmeyen kalın duvarlarla ayrılmıştı. Kalın perdeler 8 locayı öylesine kapatmıştı ki özel oda izlenimi uyandırıyordu. Öyle de kullanılıyordu zaten. Garnizon subayları ya da yedek subaylar Viyanalı kızlarla biraz gönül eğlendirmek istedikleri zaman bu localardan birini hazırlatırlardı. Bir söylentiye göre aşırı disipliniyle tanınan bizim albay bile bu kalın perdeleri alayındaki gençlerin özel eğlencelerini sivillerin gözünden sakladığı için pek beğenmiş, onaylamıştı. Gizlilik, şarap evinin kendi iç yapısında uyguladığı en sert kurallardan biriydi. Tirol yöresinin yerli girsileriyle hizmet eden garson kadınlar, oranın sahibi Bay Ferleitner'in kesin emriyle bir iki kere öksürmeden önce perdeleri aralayamaz ya da çıngırakla çağrılmadıkça içeridekileri herhangi bir nedenle rahatsız edemezlerdi. Böylece ordunun şerefi eğlence hayatında da en mükemmel biçimde korunmuş oluyordu. Böyle bir locanın sırf baş başa gizli konuşmak için kullanıldığı şarap evinin tarihinde pek sık görülmemiş olmalıydı. Doktor Condor'un ilgi çekici açıklamaları sırasında oraya gelen bir arkadaşın selamı ya da meraklı bakışlarıyla rahatsız edilmek, üstlerimi gördüğümde de hemen yerimden fırlamak istemiyordum. İçki salonundan Doktor Condor'la birlikte geçmek bile huzurumu kaçırmıştı. Yabancı şişman bir adamla sessizce o gizli yuvalardan birine kapandığım görülürse yarın ne biçim alay ederlerdi benimle. Daha girer girmez içerinin boş olduğunu görünce rahatladım. Bizim alaydan kimse yoktu. İstediğimiz locayı da seçebilirdik. Doktor Condor, garson kız bir daha gelmesin diye olacak 2 litre beyaz şarap ısmarladı. Parasını hemen ödedi. Kız aldığı yüklüce bahşişle afiyet olsun deyip bir daha görünmemek üzere kayboldu. Kalın perdeler indi. Şimdi sadece orta masada oturanların arada bir yüksek sesle konuşmaları, gülüşmeleri duyuluyordu çok hafiften. Hücremizde iyice güvendeydik. Doktor Condor önce benim ayaklı bardağıma, sonra kendi kadehine içki koydu. Hareketlerinden bir çeşit hatırlama çabasından bana söylemek istediklerini ya da istemediklerini önceden kafasına tasarladığını anlıyordum. Benden yana döndüğünde önceleri beni sinirlendiren uykulu rahat hali kaybolmuş, bakışları canlanmıştı. En iyisi hikayeye başından başlayalım. Asil Bay Kekesfervay'ı bir yana bırakalım. Çünkü o zamanlar böyle biri yoktu. Altın çerçeveli gözlükleri, siyah kostümüyle bir çiftlik sahibi bir asil yoktu. Macar-Slovak sınırında yoksul bir köyde açık göz, zayıf göğüslü bir Yahudi çocuğu vardı sadece. Adı Leopold Kanitz'ti. Sanırım Lemel Kanitz diye çağırırlardı onu. Heyecanla yerimden fırlamış ya da şaşkınlığımı belirtmiş olmalıyım. Her şeyi bekliyordum ama bu sonuncusun değil. Doktor Kondor sakin bir gülümsemeyle devam etti. Evet Kanitz, Leopold Kanitz. Adını değiştiremem ya. Ancak yıllar sonra bir bakanın emriyle adını kulağa hoş gelen bir uyumla Macarlaştırdılar. Soyluluk belgesini de eklediler. Buralarda bu kadar uzun süre yaşayan bir adamın sözü geçerliliği, sağlam ilişkileri sayesinde adını Macarlaştıracağı, hatta asillik unvanı alabileceğini aklınıza getirmemişsinizdir. Hele böyle bir şeyi yaşınız gereği hiç hatırlamazsınız. Hem bu açık göz, kurnaz, boyu üç karış Yahudi çocuğunun çevredeki köylülerin atlarına, arabalarına göz kulak olup bir avuç patates karşılığında da pazarcı kadınların sepetlerini evlerine taşıdığından bu yana çok zaman geçti. Kekesfervan'ın, daha doğrusu Kanitz'in babası soylu falan değildi. Tersine o küçük şehrin hemen önündeki yolda bir meyhaneyi işleten yoksul mu yoksul bir Yahudiydi. Oduncularla arabacılar Karpat dağlarının dondurucu soğuğuna çıkmadan önce 70 derecelik alkolden birkaç kadeh yuvarlayıp iyice ısınmak için sabah akşam meyhaneye uğrarlardı. Bazen içlerini ateş gibi yakan alkol beyinlerine de vurur, ellerine geçirdikleri sandalyeleri, bardakları kırar dökerlerdi. Kanitz'in babası da böyle bir kavga sırasında hastanelik olmuştu. Pazardan dönen birkaç sarhoş köylü kavgaya tutuşmuş, birkaç parça eşyasını korumak isteyen meyhaneci de kavgacıları ayırmaya kalkışınca dev cüsseli bir arabacı adamcağızı öyle bir şiddetle yere savurmuştu ki sesi soluğu kesilmiş, oracıkta kalıvermiş. O günden sonra baba Kanitz sürekli kan tükürmüş, bir yıl sonra da hastanede ölmüş, 5 kuruş para da bırakmamış. Yürekli bir kadın olan anne, çamaşırcılık, ebelik yaparak çocuklarını büyütmüş. Bunun yanı sıra bohçacılık da yapıyor, küçük Leopold da sırtında paket taşıyarak ona yardım ediyor. Ayrıca ayak işleriyle de 5-10 kuruşu bir araya getiriyor, satıcılara çıraklık ediyor. Köyden köye haber getirip götürüyor. Öteki çocukların zıpzıp oynayarak eğlendikleri bir yaşta o neyin kaç para ettiğini, nerede nasıl alışveriş yapıldığını, nasıl işe yarar, aranılan kişi olunabileceğini iyice öğrenmişti. Bütün bunların arasında okuyup öğrenecek zaman da buluyordu. Haham ona okuma yazma öğretmişti. O da öyle çabuk kavramıştı ki 13 yaşındayken bir avukata yazı işlerinde yardım ediyor, birkaç kuruş karşılığında küçük esnafın gelir hesaplarını tutuyor, vergi kağıtlarını dolduruyordu. Işıktan yana tutumluluk olsun diye kıt bütçeler için boşuna yanan bir damla gaz bile büyük tutumsuzluktur. Her gece hat bekçisinin işaret lambasının altında oturur, köyün tren istasyonu yoktu. Onun bunun attığı yırtık gazeteleri okumaya çalışırdı. Daha o zamanlar köyün ihtiyarları oğlanın bu halini gördükçe sakallarını sıvazlar, bu çocuğun ileride büyük adam olacağını söylerlerdi. Kanitz'in Slovan köyünden nasıl ayrılıp Viyana'ya geldiğini bilmiyorum. Yalnız 20 yaşında bu köye geldiğinde tanınmış bir sigorta şirketinin temsilcisiydi. Yorulmak nedir bilmeyen çalışkanlığıyla bu resmi görevinin dışında daha bir sürü ufak tefek işler yapıyordu. Galicia'da yetkili kişi dedikleri, her şeyin ticaretini, aracılığını yapan, alıcıyla verici arasında köprü kuran bir adam olmuştu artık. Önceleri aldırış etmediler, sonra onunla ilgilenmeye, ondan yararlanmaya başladılar. Çünkü bilmediği, becermediği iş yoktu. Kızını evlendirmek isteyen bir dul mu var? Leopold çöp çatan oluveriyordu. Amerika'ya göç etmek isteyen biri bilgi edinmek, gerekli kağıtları sağlamak mı istiyor? Leopold bunu da başarıyordu. Bununla da kalmıyordu. Eski elbiseler, saatler, antika eşyalar alıyor, eşyaya, atlara, tarlalara değer biçiyor, takas ediyor, her şeyi her şeyle de değiştiriyordu. Bir subay kefil mi arıyor, ona hemen bunu da sağlıyordu. Böylece Leopold'un bilgileri, çalışma alanı yıldan yıla genişliyor, yayılıyordu. Bakıp usanmadan böyle metanetle çalışan çok da kazanır. Yalnız asıl servet gelirle gider. Kazançla tüketim arasında belli bir denge kurmakla sağlanır. Dostumuz Kanitz'in yükselmesindeki bir başka sır da bir yığın akrabasına yardım edip erkek kardeşlerini okutmaktan başka o yıllar içinde hemen hiç denecek kadar masraf yapmış olmasıydı. Kendine aldığı tek şey siyah elbisesiydi. Köylülerin gözünde onu okuryazar gösteren, saygınlığını artıran, sizin de çok iyi bildiğiniz o altın çerçeveli gözlüğüydü. Gel gelelim servet sahibi olduktan çok sonra bile kendini hala küçük bir komisyoncu gibi gösteriyordu. Çünkü komisyoncu etkili bir söz. Arkasında pek çok şeyleri saklayabilecek bir paravanaydı. Kekesfelva'da çoktan komisyonculuğu bırakıp iş adamı olduğunu işte bu paravanın arkasında gizliyordu. Çünkü onun için zengin olmak, zengin görünmekten daha önemliydi. Sanki Schopenhauer'ın bir insan olduğu gibi mi yoksa olmak istediği gibi mi görünür sözünü biliyor sanırdınız. Ayrım sonu sayfa 117.